Bir Türkiye gündeminde daha Ahu Özyurt'la birlikteyiz. Ahu merhaba.
Kolay gelsin.
Teşekkürler. Evet, gündemin sıcak konusu Erdoğan-Gül görüşmesi ve ardından Ankara'da Bülent Arınç'ın evinde gerçekleştirilen toplantı. Bu konuda neler söyleyebilirsin bize?
Ankara kulisleri gerçekten uzun zamandır böyle bir hareketlilik görmemişti. AK Parti'de seçim sonrasında partinin büyük abileri, kurucu abileri dediğimiz isimlerden ufak tefek memnuniyetsizlik seslerinin çıktığını duyuyorduk. Ama önce Bülent Arınç bir televizyon programına katılarak bunu dile getirdi. Ardından Hüseyin Çelik, Ahmet Hakan'a verdiği geniş mülakatta gemi batarsa lüks kameradakiler de gider diyerek tabiri caizse son dönemde devre dışı bırakılan AK Parti'nin üst düzey isimlerinin yerine geçen genç ve tam da AK Parti kökenli olmayan, Milli Görüş Hareketi'nden gelmeyen isimleri topa tuttu. Bunun ardından çok ilginç bir zamanlamayla Başbakan'ın yurt dışında olduğu bir gün seçti Cumhurbaşkanı. Abdullah Gül'le görüştüğünü saray kaynakları önce sızdırdı. Bunun arkasından Abdullah Gül'ün Bülent Arınç'la bir araya geleceği yine Ankara kulislerini hareketlendirdi. Bir toplantılar zinciri başladı Ankara'da anladığımız kadarıyla. AK Parti'nin ilk kurucu ekibinden. Bunların ne anlama geldiğini anlamak için Bülent Arınç'ın son yaptığı açıklama önemli. Görüşme sonrası kısa bir açıklama yapıyor Bülent Arınç ve umarım herkes bu açıklamalardan bir ders çıkarmıştır. Hükümetimizi ve ülke meselelerini görüştük. Biz bu partinin kurucularıyız. İyi bir AK Partiliyiz. Trollerin, trolliçelerin ne dediğinin önemi yok diye bir açıklama yapıyor. Bu memnuniyetsizlik uzun süredir sosyal medyada bazı sonradan hükümete yakın hale gelen gazetelerdeki köşe yazarlarında AK Parti'nin bu eski isimlerine yönelik saldırılar, tabiri caizse kötü ifadeler, küfürlere varan ifadelerin bu eski kadroda yarattığı rahatsızlığın ilk elden dile getirilmesi anlamına geliyor. Abdullah Gül bu konuda çok uzun zamandır sessizliğini koruyordu, bir ameliyat geçirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ondan sonra geçmiş olsun bahanesiyle aradığını ve bu buluşmayı planladıklarını öğreniyoruz. Yani tabandaki rahatsızlık bir şekilde Abdullah Gül üzerinden direkt Erdoğan'a ulaştırıldı. Bu mesele sadece bununla mı alakalı, yoksa meselenin içinde birazcık da hükümetin Cumhurbaşkanı'yla fikir ayrılıkları mı var? Bunu çok şu anda göremiyoruz ama Hüseyin Çelik'in açıklamalarında 4-5 tane kutuplaşma noktası var. Ülkenin içinde bulunduğu sorunlar için 5 nokta seçmiş Hüseyin Çelik. Birincisi kutuplaşma, ikincisi dış politika allak bullak oldu, 3 ekonomi iyi değil, 4 Kürt meselesi ve terörle mücadelede gelinen son nokta, 5 paralelle mücadelenin bir paranoyaya dönüşmesi dedi Hüseyin Çelik. Bütün bu tartışmanın başlangıç noktasının da hatırlayalım Bülent Arınç'ın çıktığı televizyon programında CNN Türk'te yaptığı açıklamada Dolmabahçe mutabakatından Cumhurbaşkanı'nın haberi vardı sözleri oldu. Hasan Cemal köşesinde şöyle bir soru soruyor. Örneğin ateşe bir odun da Abdullah Gül atabilir mi? Şimdilik buna fazla ihtimal vermiyorum. Ama Erdoğan'ın böyle bir ihtimalden rahatsızlık duyduğu açıkça söylenebilir. Belki de sırf bu nedenle Gül'ü baş başa bir akşam yemeğine davet etmiştir. Gül'ün de bir çıkış yapması ihtimaline karşı ön almak istemiş olabilir. Belki de muhtemel bir parti içi isyana karşı Gül'ün yardımını, arabuluculuğunu istemiştir. Abdullah Gül'ün dün akşam Bülent Arınç, Hüseyin Çelik ve Sadullah Ergin'le buluşması böyle bir çerçeveye mi oturuyor? Mutfakta pişen bir şeylerin kokuları geliyor ama şimdilik o kadar diye yazmış Hasan Cemal. Bu tartışmanın paralelinde bir de Cumhurbaşkanı'nın başbakandan çok da memnun olmadığı, Ahmet Davutoğlu tercihinden pişmanlık duyduğuna dair söylentiler çok yoğunlaşmışken bu görüşmelerin yapılması ve AK Parti'nin içinde bir hareketlilik, belki önümüzdeki günlerde bir kabine değişikliği ya da farklı bir kopuş, yeni bir model, dışarıda kalan isimlerden çıkabilecek yeni bir parti ihtimalini hızlandırıyor. Hatırlatalım, Cumhurbaşkanı bir anayasa referandumu istiyor ve bunun içinde Mayıs ayı gibi bir takvim ortaya koydu. Bu süreç içerisinde eğer meclis çalışamayacaksa belki AK Parti'nin içinden yeni bir AK Parti çıkartmak ve bunu bir uzun vadede olası bir seçimde bir koalisyon gibi düşünmek mümkün olabilecek. Ama onları konuşmak için tabii çok erken daha.
AK Parti'nin kurucu ekibi, yani bu toplantıyı gerçekleştirenler Sadullah Ergün, Hüseyin Çelik, Nihat Ergün, Abdullah Gül ve Bülent Arınç. Bu grup başkanlık sistemini isteyen bir grup mu, yoksa karşı olan bir grup?
Gördüğümüz kadarıyla, ki bunu Hasan Cemal de yazmış, Abdullah Gül'ün başını çektiği bu ekip başkanlık tartışmasının gerekli olmadığını şu an için düşünüyor. Esas meselelerin çok daha kronikleştiğini, Suriye krizinin, PKK meselesinin çok daha ön aldığını, başkanlık konusunun şu anda tali bir konu olduğunu ve Türkiye'nin de sistemin aslında çok da uygun olmadığını düşünüyorlar. Bülent Arınç bunu açıkça da söylüyor. O nedenle mesele eğer döner dolaşır başkanlar gelirse gerçekten bu ekibin Cumhurbaşkanı'nın karşısında durma ihtimali daha yüksek.
Cumhurbaşkanı bu amaçla ya da bunu hissettiği için Abdullah Gül aracılığıyla bu gruba bir mesaj yollamış olabilir mi? Kulislerde ne konuşuluyor bununla ilgili?
Bu çok muhtemel. Önümüzdeki hafta mesela yine hükümete yakın Star gazetesine göre Başbakan Ahmet Davutoğlu bütün mesaisini başkanlık meselesi, başkanlık sistemini anlatmaya ayıracakmış. Yani sonuçta çok da istemese bile Başbakan Davutoğlu da bu çarkı çevirmek zorunda hissediyor kendisini. Oysa bu düzenin dışında duran bu akil isimler, eski isimler diyelim, kendilerini buna mecbur görmüyorlar. Ve bunun daha büyük bir kriz yaratabileceğini de görüyorlar. Özellikle dışarıda, dış politikada, yabancı piyasalara verilen güven açısından sıkıntı yaratacağını düşünüyorlar. Bunun ilk elden Cumhurbaşkanı'na açıklanmış olması mümkün. Yani Gül'ün bu saatten sonra bu havayı yumuşatması değil, tam tersine Cumhurbaşkanı'nın yüzüne açıkça bu maceraya girmeyin dediğini tahmin ediyoruz.
Diğer konu Amerika Birleşik Devletleri ile PYD ile ya da YPG ile ilgili karşılıklı yapılan açıklamalar. Bunlarla ilgili neler söyleyebileceksin bize?
Bu tartışma bir süredir devam ediyordu ama tabiri caizse tansiyonu düşük şekilde alttan alttan gidiyordu. Ne zaman ki birkaç kez üst üste yapılan açıklamalar, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun sözleri, Başbakan'ın sözleri, sonra bunlara Amerikan Dışişleri'nden gelen yanıtlar, Cumhurbaşkanı muhtarlarla toplantısında buna en sert şekilde tabiri caizse topa girdiğinde iş artık muhtemelen kriz noktasına yükseldi diyebiliriz. Washington'u PYD'yi terör örgütü görmüyor sözünü tekrarladı. Erdoğan da ey Amerika diye seslendi ve ne PKK'yı ne PYD'yi ne YPG'yi bize tanıtabilirsin. Bunları gayet iyi biliriz. Sizin yüzünüzden bölge kan gölüne döndü diye konuştu. Şimdi bunlar çok iyi çalışıldığı düşünülen bir müttefike çok ağır sözler. Ve aynı zamanda belki de ipleri koparabilecek sözler. Ama bizim gördüğümüz kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu retoriğine ve bu tarzına alışkın. Cengiz Çandar enteresan bir şekilde Washington'da istiskal başlıklı yazısında şu noktaya dikkat çekmiş. Burada dikkatten kaçan ama kaçmaması gereken asıl tuhaflık Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ABD başkanıyla değil ABD dışişleri sözcüsüyle eşleşmesi. Tayyip Erdoğan konuşuyor, ona Obama cevap vermiyor, cevap dışişleri sözcüsü aracılığıyla veriliyor. Türkiye Dışişleri Bakanı konuşuyor, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ne dediğini görmedim, her konuşanı yorumlayamam diyerek ona cevap bile vermiyor. Kim saf durumuna düşmüş oluyor? Türkiye'nin Suriye politikasının geldiği nokta budur. Türkiye'nin uluslararası profilinin görüntüsü budur. Suriye'de diplomatik alanda PYD karşısında yenik görüntüde bir Türkiye, ABD tarafından arkalanmayan bir Türkiye diye yazmış Cengiz Çandar. PYD konusunda Amerika'nın pozisyonunun kolay kolay değişmeyeceğini herkes söylüyor. Türkiye bunun PKK ile ne kadar yakın olduğunu ne kadar söylerse söylesin, sahadaki realite, IŞİD'e karşı mücadele eden bir PYD resmi Batı'ya karşı çok farklı bir algıya sahip. Belki de Türkiye'nin bu konudaki söylemini yumuşatmasında fayda var ama bizim gördüğümüz kadarıyla Cumhurbaşkanı artık son dönemine giren Obama yönetimiyle teknik olarak köprüleri atmış gibi gözüküyor. Önümüzdeki ay yapılacak olan nükleer zirvede örneğin bir ikili görüşmeden bahsediliyordu. Obama yine bunu bir şekilde sağlayabilir, bir jest olarak görüşebilir. Ama Türk-Amerikan ilişkilerinde bu mesele ortada durduğu sürece, eğer her fırsatta bakanlar ve başbakan bu konuyu gündeme taşıdığı sürece ilerleme kaydedilmesi çok mümkün gözükmüyor.
Halep'te Suriye ordusunun Rusya'nın desteğiyle ilerlemesinin ardından Türkiye sınırındaki mülteci yığılması ile ilgili de Birleşmiş Milletler ve Başbakan Davutoğlu arasında karşılıklı yine açıklamalar var. Yakında Türkiye sınırı açabilir mi? Bununla ilgili bilgilerin var mı? Ne söyleyebilirsin?
Türkiye sınırı bu sefer açmakta eskisi kadar istekli değil. Onu söylemekte fayda var. Çünkü bu sadece maddi ve terörle mücadele açısından değil, Türk kamuoyu açısından da zor bir hal aldı. Artık daha fazla mülteci kabul etmek enteresan bir şekilde AK Parti'nin oylarında kayba yol açıyor. Türkiye'nin güneydoğusundaki güvenlik zafiyeti giderek daha da büyüyor. Girenlerin hiçbir şekilde kontrol altına alınamayıp Türkiye'nin dört bir yanına dağılması, buradan muhtelif yollarla, deniz yoluyla, karayoluyla Avrupa'ya geçmeyi denemeleri Türkiye'nin bu konuda yumuşak karnının olduğunu gösteriyor. Onun için en başta söylenen sınırı kapatın, bir daha da açmayın sözünün arkasında duruyor şu anda Türkiye. Burada yapılabilen, bana göre sınırın öbür tarafında Azez hattına kurulmak istenen büyük kamplar, hatta yeni şehirler. Türkiye bunlara başlamış durumda. STK'lar aracılığıyla her gün kamyonlar dolusu yardım gidiyor. Karşıda kamplar kurulmuş durumda. Bunların inşaatı başlayan şehirlere dönüşme ihtimali var. Ama bütün bunlar rejim ordusunun Halep'in tamamını kontrol etmesi sonrasında belli bir noktada durması halinde mümkün olabileceğini söylüyor. Çünkü oradaki on binlerce kişi daha fazla iki kuvvet arasında nasıl kalacağını bilemiyor. Bir güvenlikli hat, bir korumalı bölge oluşturulabilirse, ki belki Halep'in rejimin kontrolüne girmesiyle bu da mümkün olacak. Bunun için de belki çatışmalar bir miktar daha devam edecek ama buradaki trajik durum tabii Rus uçağının düşmesi sonrası Türkiye'nin artık o bölgede askeri gücüyle de herhangi bir varlığının bulunmaması, uçak uçuramaması, Rusya'nın belli noktaları, kamp diyebileceğimiz noktaları bile vurmaya devam etmesi.
Gelelim Güneydoğu'daki olaylara. Cizre'de daha önce bahsedilen Bodrum'daki mahsur kalan kişilerin yanı sıra yeni bir Bodrum daha olduğu söyleniyor. Böyle iddialar var. Bunlarla ilgili neler söyleyebilirsin?
Hafta başında ortaya düşen ve aslında TRT Haber'in yaptığı bir bilgiyle, paylaşımla ortaya düşen mesele tam bir muammaya dönüştü. Gerçekten Cizre'de başka bir Bodrum'da, o 10 gündür insanların kaldığı Bodrum'da değil, başka bir binanın Bodrum'unda çok sayıda insanın hayatını kaybettiği, bunların bir kısmının yanarak öldüğü, bir kısmının binanın çökmesi sonrası öldüğü bilgisi artık dilden dile dolaşan bir kent efsanesine dönüşmüş durumda. Devlet hiçbir şekilde resmi açıklama yapmıyor. Aralarında Faysal Sarıyıldız'ın bulunduğu HDP'li vekiller buradaki rakamın 45-50'yi bulabileceğini söylüyorlar. Ki nitekim ilk sızan rakam 60 civarındaydı. Anladığımız kadarıyla oradaki çatışma sırasında yapılan bir top ateşinde bir bina yıkılmış. Ve içinde muhtemelen çatışmada hiç rolü olmayan sivil insanlar hayatını kaybetti. Cizre'deki bu kara bulut kolay kolay kalkacak gibi değil. Ama öte yandan da operasyonların bitip bitmeyeceğine dair büyük bir muamma var. Bölgedeki siyasiler, ağırlıklı AK Partililer operasyonların artık bitirilmesini istiyor. Ama Efkan Ala'nın ağzından duyduğumuz bu kez mesela Şırnağlı Dil ilçesi ve Mardin'in Nusaybin ilçesinde kapsamlı operasyonların başlaması ihtimali var. Bahar aylarına doğru PKK'nın çatışmayı biraz daha şehirlere taşıma ihtimalinden bahsediliyor. Abdülkadir Selvi perşembe günkü köşe yazısında kritik bir noktanın altını çizmiş. PKK'nın başka noktalara doğru hareketlendiğini söylüyor ve ikinci Kandil kuruluyor diyor. O yazıdan bir bölüm paylaşalım. 35-38 bin civarındaki PYD'nin 7 bini PKK'lı. PKK'nın 53 tepe yöneticisinden 17'si Suriye'de bulunuyor. Mustafa Karasu, Sofi Nurettin ve Bahuz Erdoğan başta olmak üzere. Bu arada PYD'lilerle PKK'lılar arasında kim ön saflarda çatışacak gerilimi yaşanmıştı. Kandil'in müdahalesiyle bu tartışma sonlandırıldı. Ancak PYD'den ayrı olarak Derik ve Dırbasiye'de de doğrudan PKK'ya ait silahlı eğitim kampı var. Kobani'de de MLKP'nin silahlı kampı bulunuyor diye yazıyor Selvi. Yani bölgede PKK'nın yeni bir merkeze doğru kaydığı, hatta belki bölünerek ve çoğalarak kaydığı, böylelikle etkisini arttırdığı konuşuluyor. Tabii akıllardaki en kötü senaryo bahar aylarında Türkiye içindeki çatışmaların da belki daha merkezdeki ilçelere, şehirlere kayabileceği şeklinde.
Peki bu haftaki yorumlar için teşekkür ediyoruz Ahu sana.
İstanbul'dan bütün dinleyenlerimize iyi hafta sonları diliyorum.